Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Mehr 1400, Hicri Kameri Kiribülevel 1443 ve Miladi Takvimle 9 Ekim 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi, sebze ve meyvelerle yakından tanışalım ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Buşehr nükleer santralinin kapasitesinin 3 katına çıkacağını söyledi. Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinde zaman kaybetmeyeceğiz dedi. İran ve Türkiye İletişim Bakanları görüştü. Tahtirancı, Amerika'nın tek yanlı eylemleriyle uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi. Irkçı İsrail'in Suriye füze saldırısında 6 Suriye askeri yaralandı. Birleşmiş Milletler, Afganistan başkenti Kabil'deki camiye düzenlenen saldırıyı kınadı. Çin ve Rusya, Amerika'nın biyolojik silah çalışmaları hakkında açıklama yapmalı dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Buşehr nükleer santralinin geliştirme aşamalarında elektrik üretim miktarının 3 kat artacağını söyledi. İRNA Ajansı'na göre dün Buşehr nükleer santralinin farklı bölümlerini ve gelişme aşamalarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere demeç veren İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası barışçıl nükleer enerjiden istifade edilmesidir ve bundan asla çekinmeyeceğiz dedi. Reisi bu konuda Atom Enerjisi Kurumu'nun misyonunun ülkede nükleer enerjiden 10.000 megawatt elektrik üretmek olarak tanımlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Bölgede ilk ekonomik, bilimsel ve teknolojik koluma ulaşmak, nükleer endüstrinin en son uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülebilir gelişimi için akıllıca ve amaçlı bir planlama gerektirir. Reisi ayrıca, gelecekte nükleer bilgi ülkelerin bilimsel gelişimini ve muazzam ilerlemesini belirleyecek ve dünyadaki bilimsel hareket kervanının gerisinde kalmamalıyız dedi. 1000 megawatt kapasiteli Buşehr nükleer santralinin ilk ünitesi 2011 yılında ulusal elektrik şebekesine bağlanmıştı. Buşehr nükleer santrali ikinci ünitesinin betonlama töreni de 10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Buşehr nükleer santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerin işletmeye alınmasının ardından İran'ın nükleer gücünün kapasitesi 3114 megawata yükselecek.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Viyana görüşmelerine döneceğimizi belirterek müzakerelerde zaman kaybetmeyeceğiz dedi. Emir Abdullayan dün Beyrut ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında pragmatik ve sonuç odaklı bir hükümet olan İran'ın 13. hükümeti için İran'ın nükleer müzakerelerdeki çıkarlarını ve haklarını savunmanın ve temin etmenin çok önemli olduğunu söyleyerek Amerika'da dahil olmak üzere diğer taraftan Amerikalıların taahhütlerine tam olarak geri dönmek için güçlü bir niyetleri olduğuna dair sinyaller almamız bizim için önemli dedi. Emir Abdullayan, İran'ın Lübnan'daki ekonomik krizin iki ülke arasındaki ilişkiler çerçevesinde Lübnan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü açısından aşılması için Lübnan hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu da bildirdi. Emir Abdullayan, Lübnan'da 18 ayda 2000 megawatt kapasiteli iki santral inşa etmeye de hazır olduklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı, Lübnan'a yakıt göndermeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak İran, bu ekonomik krizde Lübnan halkının ihtiyaçlarını karşılamak için ilaç, gıda ve temel mallar alanında Lübnan hükümetiyle görüşmeye aktif olarak yardım etmeye hazır dedi.
Lübnan'a ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı dün Beyrut'taki Şehitler Mabedi'ne katılarak Lübnan direnişinin şehitlerini rahmetle andı. Erine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şehit Komutan İmad Mugni'ye, oğlu Cihat Mugni'ye, Komutan ve Şehit Mücahit Seyyid Mustafa Bedreddin de dahil olmak üzere direnişin büyük şehitlerini rahmetle andı. İran Dışişleri Bakanı Lübnan'a yetkililerle görüşmek üzere Perşembe sabahı Rusya'nın başkenti Moskova'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmişti. Emir Abdullahyan, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necip Mekati ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Muhabib de dahil olmak üzere üst düzey Lübnan'a yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir araya gelerek Lübnan ve bölgedeki son siyasi gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Söz konusu görüşmelerde Emir Abdullahyan, İran'ın Lübnan'ı tam olarak desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.
12. Ulaştırma ve Haberleşme Konseyi ve D8 Bakanlar Toplantısı için İstanbul'da bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, Türkiye İletişim ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile görüştü. Görüşmede Zaripur, iki ülke arasında altyapı, sınırdan sınıra transit, sınır ortak veri tabanı ve iki ülke operatörleri arasında işbirliği alanlarının gelişmesini önerdi. Zaripur, İran'ın uydu ve uydu fırlatma alanında üstünlüklerine işaretti. Bu alanda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti ve 43,5 derecelik yörünge tartışmasına atıfta bulunarak bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. İki ülkenin uluslararası kurumlarda karşılıklı birbirini desteklemesini isteyen Zaripur, Türk mevkidaşından Türkiye'nin İran'ın Uluslararası Telekomünikasyon Birliği adaylarını desteklemesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, Cuma günü yaptığı açıklamada gelişmekte olan ülkelere yasa dışı yaptırımlarda dahil olmak üzere Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı ve gayrimeşru eylemlerini uluslararası hukukun belirli ilkelerine ihlal ettiğini belirtti. İran'a göre Mecid Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2. Komitesi'nin genel oturumunda mevcut durumda benzeri görülmemiş sağlık krizi, insan toplumlarını sarmaya devam ederken tek taraflı zorlayıcı önlemlerin benimsenmesinin temel olarak insanlığa karşı suç olmasının yanı sıra kalkınma hedeflerine de ters düşen ülkelerin sağlığını hedef almış ve felç ettiğini söyledi. Tahterevanchi, az sayıda ülkenin adaletsiz, gayrimeşru ve hukuka aykırı yaklaşımlarının dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde bile çok taraflılığı tehdit ettiğini ve baltaladığını vurgulayarak, insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu en önemli zorluğu 3 virüs, yani birincisi yıkıcı, büyüme karşıtı ve gelişme karşıtı, kısaca korona ile diğeri tek taraflı düşmanca gelişimler dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarına atıfta bulunarak, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek taraflı olarak çekilmesinden kaynaklanan kısıtlamalarda dahil olmak üzere tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen İran geleceği inşa etme çabalarını iki katına çıkardı. Bu umut ve gurur vericidir dedi. Tahterevanchi bu yorulmak bilmeyen çabalar sonucunda 2020 Sürdürülebilir Kalkınma raporuna göre İran'ın kalkınma göstergeleri açısından 166 ülke arasında 59. sırada yer alması tüm sınırlamalara ve baskılara rağmen İran'ın büyük başarılarını gösteriyor dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran'daki herhangi bir güvensize karşı akıllı ve kararlı bir karşı koyma ihtiyacının altını çizdi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı polis teşkilatı haftası münasebetiyle Cuma günü yaptığı yayınladığı bildirdi. Polis teşkilatının güvenli ve kalıcı hizmetlerini takdir ederek başta siber suçlar ve ekonomik yolsuzluk olmak üzere herhangi bir güvensizlikle akıllıca ve kararlı bir şekilde ilgilenme gereğinin altını çizdi bildirdi. Polis teşkilatı dini, halkı ve velayet yanlısı insan gücüyle bilimsel başarıları ve yeni teknolojileri kullanarak oluşum, uyum ve güç iniş çıkışından geçerek kötülerle sürekli ve etkili bir şekilde başa çıkabilmiştir. Kaçakçılar, gerçek ve sınır alanında kamu, sosyal ve ahlaki düzeni ve güvenliği bozucu, ülke sınırlarının korunması, aziz İslam milletinin can, mal ve namusunun korunması ve insanlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratmak görevidir denildi. Bildirde düşmanların ve muhaliflerin yumuşak savaş ve kültürel saldırganlığına karşı koymanın ve siber suçlarla mücadele kapasitelerini yükseltmenin ülkedeki mevcut kritik durumda polis gücünün en önemli misyonları arasında yer aldığı belirtildi. İran'da polis haftası bugün başladı.
İran Dışişleri Bakanı depremin ardından Pakistan'ın Beluçistan eyaleti halkına İran'dan her türlü yardım göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Ars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde meydana gelen ve onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan depremle ilgili olarak İran halkı ve devleti olarak dost ve kardeş ülke Pakistan'ın üzüntüsüne ve derdine ortak olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanı İran'ın Pakistan halkına yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde meydana gelen şiddetli depremde en az 20 kişi öldü, 300 kişi de yaralandı.
Norveç'te düzenlenen Greco-Roman güreş müsabakalarının ikinci günü İran'ın iki bronz madalya alması ve iki finali ise sona erdi. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde İran milli takım kaptanı Muhammed Ali Geray'ı Macar Tamas Levi'yi 9-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Diğer bir İranlı temsilci Pejman Peşlam da 82 kiloda Macar Zabo'yu 4-0 mağlup etti. İran adına ikinci bronz madalyanın sahibi oldu. 72 kilogram temsilcisi Muhammed Rıza Muhtari Litvanya'dan Kristopas Silva'yı yenilerek 5. oldu. Bugün öğle saatlerine itibaren Meslem Dilhani, Muhammed Rıza Geray'ı ve Ramin Tahir'i 3 sıklet klasmanda mücadele edecek.
Bir grup Türk ve İranlı oyuncu Hafsin Sofrası konulu ortak kısa film için İstanbul'da toplandı. Anadolu Haber Ajansı'na göre İran'dan Ali Muhammed'in yönetmenliğini yaptığı ve iki ülkeden oyuncuların katılımıyla Hafsin Sofrası'nı merkeze alan ve Türk ve İran kültürünü bir araya getiren 13 adlı kısa film yapma projesi İstanbul'da başlatıldı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin genişletilmesinde böyle bir projenin yapılmasının önemine değinen Muhammed'i, amacımız dünyaya dilin önemli olmadığını, birbirimizin planlarına karşı hırs olmadan bir arada olabileceğimizin mesajını vermek dedi. Yapımcı ve projede yer alan Türk oyunculardan Tülay Türkan da filmin nasıl çekileceğini yaklaşık 3 ila 4 yıldır iş yapmaktan ve işbirliği yapmaktan bahsediyoruz. Nihayet bugün her iki ülkeden oyuncu, yönetmen ve ajansların katılımıyla kısa bir film çekmeyi başlayacağız dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çengel Mahallesi'ndeki deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler adresi 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Türkiye göçmenlerin Avrupa'ya girişinin ana yollarından biri, bu nedenle Türkiye'nin güvenlik güçleri Türkiye geneline giriş ve çıkışlarını engellemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu arada Avrupa ülkeleri göçmenlerin kıtaya girmesini önlemek için Türkiye hükümetine şimdiye kadar milyarlarca dolar ödedi. Ancak Ankara bunu yetersiz görüyor.
Türkiye'de son 24 saate koronadan dolayı 188 kişi hayatını kaybetti. 4.485 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404.727'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18.592.292'ye ulaştı. Hasta sayısı ise 500.865. Vefat sayısı 13.746. Ağır hasta sayısı 5.190. Aktif hasta sayısı 82.392 oldu.
Öte yandan Amerika'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgında virüs sebebiyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti. Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında 352 bin kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bu rakam şimdi 353 bine aştı. Yetkililer ülkede COVID-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının %67'yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.
Irkçı rejim İsrail İç Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'da bir Yahudi töreni düzenlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek hareketin işgal altındaki Filistin'de barışı bozacağı ve gerilimi artıracağı konusunda uyardı. Bu arada dün Mescid-i Aksa'da Cuma hutbesini okuyan Şeyh Muhammed Selim, bugün Mescid-i Aksa'nın büyük bir komplo ve ciddi tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Selim, işgal mahkemesinin Yahudilerin de Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet edebileceklerine dair karar vermesinden sonra bugün Mescid-i Aksa'nın tehlikeye sıfır mesafede olduğunu belirtti. Bununla aynı zamanda 8 Ekim 1990'da gerçekleştirilen Mescid-i Aksa katliamının yıl dönümünde de aynı günleri tekabül ettiğini dikkat çekti.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Siyonist rejimin dün gece Orta Humus vilayetindeki T-4 havalimanına düzenlediği füze saldırısında 6 Suriye askerinin yaralandığını bildirdi. SANA haber ajansı birkaç saat önce ülke ordusunun hava savunmasına Siyonist rejimin Humus eyaleti semalarındaki füze saldırısına ise karşılık verdiğini bildirmişti. Suriye ordusu, İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanlığı ve Rusya'nın desteğiyle terör örgütü IŞİD'in bu ülkedeki dosyasını dürmeyi başardı. Terör rejimi İsrail ise Suriye'deki teröristlerin tamamen yenilgisinden derin endişe duyuyor.
Irak'ta erken genel seçimlerde özel oylama kapsamında güvenlik güçleri iç sığınmacılar ve mahkumların oy kullanması için kurulan sandıklara kapandı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'ne yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sabah 7'den özel oylama için açılan sandıklar saat 18'de kapandı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazemi yaptığı açıklamada yapılan özel oylamanın halkın pazar günü oyunu kullanması için başarılı bir adım ve başlangıç olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ilk bilgiler camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor denildi. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki misyonu tarafından yapılan açıklamada cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi. Bu arada Taliban sözcüsü Zeybullah Mücahit, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını, saldırıyla ilgili inceleme başlattığını belirtti. Reuters'in haberine göre Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Ve son haberimiz. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda Çin ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları tarafından ortaklaşa yayımlanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildirisini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve Çin'in Amerika'nın biyolojik laboratuvarları hususundaki uyarıları etrafında. Rusya ve Çin ortak bir bildiri yayınlayarak Amerika'nın bu ülkenin toprakları dışında yaptığı biyolojik faaliyetlerin onların ulusal güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgelerinin güvenliğine zarar verdiğini belirttiler. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Biyolojik Silahların Yayılmasını Önleme Genel Kurulu'nun ilk toplantısında bildirilen ve açıklanan bu ortak bildirini 200'den fazla Amerika'nın biyolojik laboratuvarının Amerikan sınırları dışındaki bölgelerde şeffaf olmayan bir şekilde faaliyet gösterdiği ifadeleri yer aldı. Ve uluslararası toplumda bu soruyu gündeme getirdi. Bu faaliyetlerin biyolojik silahlar sözleşmesine uygun olup olmadığı konusunda ciddi şüphelerin olduğu ve biyolojik silahlar konvansiyonuna uygun olmayan faaliyetlerin yürütüldüğü vurgulandı. Rusya ve Çin'in Amerika biyolojik laboratuvarlarının dünya çapında özellikle de iki ülkenin yakınında oluşturduğu ciddi tehlikeler konusunda uyarılarda bulunmaları, Amerika'nın dünyadaki insan yaşamını ve devam eden kitle imha silahları geliştirme tehditlerini hiçe saydığını gösteriyor. Amerika 1972'de onaylanan ve 1975'ten beri yürürlükte olan biyolojik silahlar sözleşmesine taraf olmasına rağmen aslında çeşitli insanlık dışı silah türlerinin geliştirmesinde önce olmuştur. Son birkaç on yılda Amerika Avrupa'dan Afrika'ya ve Güneydoğu Asya'ya kadar dünya çapında geniş bir biyolojik laboratuvar ağı kurmuştur. Bu bağlamda Amerika ülke içinde onlarca büyük biyolojik laboratuvarlara sahip olmanın yanı sıra son yıllarda yurt dışında biyolojik silah laboratuvarlarının geliştirmesine özel bir önem vermiş ve bazı tahminlere göre bu laboratuvarların sayısı 200'den fazladır.
Virüs üretebilen ana Amerikan askeri biyolojik laboratuvarları sınıf 4 laboratuvarlarıdır. Aslında Washington geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen biyolojik felaketleri önlemek için bu laboratuvarları Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarının dışına taşıdı. Ayrıca özellikle Rusya ve Çin'e yakın ülkelerde bulunan bu laboratuvarların konumu Amerika'nın iki ana uluslararası rakibine karşı biyolojik tehditler oluşturacak niyetli olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Moskova daha önce Amerika'nın Gürcistan'da biyolojik laboratuvarlar kurma hamlesini tüm uluslararası sözleşmelerin ihlali ve Moskova ve Pekin için bir tehdit kaynağı ve odağı olarak ilan etmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'da biyolojik laboratuvarlar kurdu. Aslında Amerika insanlık dışı hedefleri doğrultusunda biyolojik faaliyetlerini mümkün olan her şekilde Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını elde eden ülkelerde yoğunlaştırmıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komşu ülkelerde özellikle de Rusya çevresinde hedeflenen bir dizi biyolojik ajanın geliştirmesinin Rusya halkı üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek yeni biyolojik silahların geliştirmesiyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Bağımsız devletler topluluğunun Amerika'nın oluşturduğu biyolojik tehditlerle ilgilenmesi gerektiğine işaret eden sıra dışı konvansiyonel olmayan silahlar uzmanı olan Igor Nikolin, Amerikan laboratuvarlarının kurulduğu yerlerde çeşitli hastalıklar hemen yayıldı dedi. Pentagon'un Rusya-Çin sınırı yakında bu tür laboratuvarlar kurulması bölgenin biyolojik güvenliğini baltalamak ve biyolojik tehditler oluşturmanın yanı sıra biyolojik silahların üretimi ve kullanımını yasaklayan 1972 konvansiyonu başta olmak üzere uluslararası anlaşmaların açık ihlalidir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından güvenlik uygulamalarının yaygın ihlalleri yıllar içinde devam etmektedir ve bu durum dünya insanlar için önemli bir tehdit sayılıyor. Ancak bunun bir cezası yoktur ve uluslararası toplum Amerika'nın bu yıkıcı biyolojik faaliyetleri karşısında sessiz ve pasif kalmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yunanistan ile Fransa arasında savunma anlaşmasının onaylanması etrafında. Yunan milletvekilleri Perşembe günü Fransa ile üçüncü bir ülke tehdidine karşı savunma anlaşmasını onayladılar. Stratejik askeri ve savunma işbirliği anlaşması iki ülke arasında yakın zamanda imzalanmış ve Yunanistan'a 3 Fransız savaş gemisinin satışını içeriyordu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis anlaşmanın meclis oylamasından önce yaptığı açıklamada anlaşma ilk kez üçüncü bir tarafın iki ülkeden birine saldırması durumunda askeri yardım gönderileceğini şart koşuyor dedi. Mitsotakis zımni bir şekilde Türkiye'ye atıfta bulundu. Akdeniz'de kimin kimi savaşta tehdit ettiğini hepimiz pekala biliyoruz dedi. Bu savunma anlaşmasının Yunanistan parlamentosuna onaylanması Avrupa'da askeri işbirliği alanında önemli bir gelişme sayılır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı atılan bir önemli adım sayılıyor. Almanya'dan sonra Avrupa'nın en önemli ikinci ülkesi olan ve Avrupa'da her zaman bağımsız savunma kabiliyetlerinin oluşturulmasını savunan ve aynı zamanda Türkiye ile son yıllarda sayısız gerilimler yaşayan Fransa şimdi de bir savunma kararı alarak Akdeniz çatışmasına girmiş ve Yunanistan ile anlaşmaya yönelerek direkt Doğu Akdeniz sahasına inmiştir. Yunanistan ve Fransa her ikisi de NATO üyesi. Buna göre bir üye ülkeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır. Ancak paktın üyeleri olan Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimler askeri ittifakta durumu iyice karıştırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de bu ülkenin artan askeri varlığını altını çizerek Türkiye'yi Yunanistan ile tartışmalı sularda petrol ve doğalgaz aramalarını askıya almaya çağırdı.
Aslında Kıbrıs konusundaki tarihi ve uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara ek olarak Yunanistan ve Türkiye son yıllarda Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ve enerji kaynakları konusunda geniş çaplı gerginlikler ve anlaşmazlıklar ile karşı karşıya kaldı. İki ülke şu anda sorunlar sistemiyle karşı karşıya olduğu söylenmelidir. Jeopolitik meseleler uzmanı Sağlar Seyfettin ise Yunanistan ve Türkiye arasındaki geniş çaplı ihtilaflar ile ilgili şu değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin Ege adalarında yeniden gözden geçirmesini istediği konuların yanı sıra Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'in doğal gaz kaynakları, göçmenler ve Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları da bunun bir parçasıdır. Yunanistan şimdi de Türkiye tehdidine karşı hava ve deniz kuvvetlerini hızla modernize ediyor. Daha önce savunma anlaşmasının imzalanmasına tepki olarak Türkiye, Yunanistan'ı Akdeniz'de aşırı istiklalde bulunmakla suçladı ve bu girişimin Ankara'nın bölgedeki haklarını koruma kararlılığını pekiştireceğini vurguladı. Ancak Paris, Yunanistan ile imzalanan savunma anlaşmasının Türkiye'yi hedef almayacağını, iki ülkeye karşı üçüncü bir ülke saldırısına karşı koymayı amaçladığını bildirdi. Buna rağmen Türkiye'nin mevcut durumda Yunanistan için en önemli tehdit olduğu aşikardır. Yunanistan'ın Fransa ile askeri ilişkilerinin güçlendirildiğinin duyurulması, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunanistan'a çok sayıda Fransız Rafale uçağını satışının bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceğini söylemesinin ardından geldi. Yunanistan daha önce Fransa'da 18 Rafale savaş uçağı ve Türkiye ile yaşanan gerginlikler sırasında hava kuvvetlerini modernize etmek için 6 tane daha satın aldı. Libya'dan Güney Kafkasya'ya ve Doğu Akdeniz'e kadar bölgelerde siyasi ve askeri işgalleri ve müdahalelere başvuran Türkiye yetkilileri şimdi de kimsenin ona karşı koyamayacağına dair açıklamalarda bulunmaktadır. Şimdi Fransa ile Yunanistan arasındaki ikili savunma anlaşmasının Yunan parlamentosunda onaylanmasıyla birlikte yeni bir değişken olan Fransa'da Yunanistan ile Türkiye arasındaki çatışma alanına gireceği söylenebilir. Bu durum Paris'in Yunanistan askeri desteği göz önüne alındığında Ankara'nın Akdeniz'de Atina'ya karşı manevra gücünü zayıflatacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Mayıs 1400 Hicri Kameri 2 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 9 Ekim 2021 Cumartesi. Müzik 33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Mayıs 1367'de İranlı ünlü filozof ve arif Muhammed Rıza Sahba Gomşe'yi vefat etti. Hicri Şems'i 1202'de İsfahan'ın Gomşe kentinde dünyaya gelen Sahba lakaplı Muhammed Rıza Sahba Gomşe'yi kendi döneminin ünlü ariflerinden olan Hacmolla Muhammed Cafer Lehici ve Mirza Hasan Nuri ve Seyyid Rezi Lahici gibi hocalardan irfan, felsefe ve hikmet dersleri aldı. Hekim Gomşe'yi ardından İsfahan kentinde irfani kitapları ders vermeyi başladı ve ömrünün sonlarında Tahran kentindeki Sadr Medresesi'nde ders vermeye başladı. Müzik 57 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Mayıs 1343'te İranlı çağdaş mütercim ve araştırmacı ve yazar Üstad Muhammed İbrahim Ayeti vefat etti. Hicri Şems'i 1293'te Horasan ilindeki Bircende bağlı Gazar'da dünyaya gelen Ayeti çocukken Haşim Kazvini ve Şeyh Muşreva Kazvini'nin ders sınıflarından yararlandı. Üstad Ayeti birçok eser kalem aldı ki bunlar arasında Aşura Sözleri, İslam Peygamberi Tarihi, İslam'ın Aynası adlı eserlerine değinebiliriz. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Mayıs 1392'de İran'ın gıda biliminin babası Profesör Doktor Habibullah Hidayet vefat etti. Hicri Şems'i 1299'da İsfahan kentinde yer alan Şehriza bölgesinde dünyaya gelen Hidayet tıp eğitimini Tahran kentindeki tıp fakültesinde bitirdi. ...813 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiyül Evvel 630'da Müslüman edip ve muhaddis İzzeddin lakaplı İbni Esir Cazari, Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde vefat etti. Bu Müslüman edip, El Kamil Fi Tarih adlı eseri kalem aldı. ...183 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiyül Evvel 1260'da önde gelen alim ve müştehit Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Şefti vefat etti. Hicri Kameri 1175'te İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Şefti, İslami marifi öğrenmek için Irak'taki dini kentlere, özellikle Necef-i Eşref'e gitti. Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Şefti, Gacalların iktidarı döneminde manevi konumunun yükselmesi ve Gacallara karşı muhalefeti nedeniyle Gacal şahlarını öfkelendirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Muhammed Musaddık hükümetinin devrilmesiyle ilgili konuşacağız.
Geçen bölümde milli ve dini güçlerin birleşmesi ve çabaları sayesinde İran petrol sanayisinin millileştirildiğine ve İngilizler ve iç muhalefetin de bu çabalar karşısında yenilgiye uğradığını ele almıştık. Aslında bu milli birliğin zirvesinin Ayetullah Kaşani'nin halkı Muhammed Musaddık'ın tekrar başbakanlığa getirmesini desteklemek için gösteri yapmaya davet etmesiyle 1952 yılında yaşandı. Bu gösterilerde kimi göstericilerin hayatlarını kaybetmesi bir dönüm noktası oldu.
Bu süreçte ancak petrol sanayisinin millileştirilmesinde etkin rol oynayan kimi siyasetçiler ve liderlerin yanlışları yüzünden ve İngiltere'nin baskılarının artmasından dolayı durum kaygı verici düzeye geldi. Sömürgeci İngiliz Devleti Güvenlik Konseyi'ne ve Lahey Uluslararası Mahkemesi'ne başvursa da bir sonuca ulaşamadı. Bu kez de İran petrolüne boykot uygulamaya başladı ve yine hezimete uğradı. Bu kez İran milleti ve hükümetine yönelik çok tehlikeli ve komplocu bir plan içerisine girdi.
İngiltere, İran'daki uzun geçmişinde kimi İranlı siyasetçiler ve aydınların üzerinde etkiye sahip olmuş ve onları kendi çıkarları doğrultusunda yetiştirmeyi başarmıştı. Bu müdahaleci devlet İran topraklarında casusluk ağı bile oluşturmuştu. Londra ayrıca para dağıtarak ve farklı farklı vaatlerde bulunarak kimi etkileyici ve bilinen şahsiyetleri petrol sanayisinin millileştirmesi taraftarları safından ayırmaya ve onları Muhammed Musaddık'a karşı koymaya çalıştı. Bu sırada Muhammed Rıza Şah Pehlevi de ordusundaki batı yanlısı komutanlar da ilk baştan itibaren bu sanayinin millileştirmesine karşı çıkmaya çalışıyordu.
Bazı iç gelişmeler petrolün millileştirmesi hareketinin liderleri düzeyinde anlaşmazlıklara yol açtı. Bu da yanlış anlaşılmalara ve tedbirsizliklere ve İngiliz ajanlarının çalışmalarının yoğunlaşmasına ve hareket üyeleri arasında bölünmelere neden oldu. Bazı sorunlara ve dışarıdan gelen ekonomik baskılara rağmen Başbakan Muhammed Musaddık durumla başa çıkmak için daha fazla yetki istedi ve bu da kendisine karşı çıkan bir grubun ortaya çıkmasına yol açtı.
Öte yandan 20 Temmuz 1931 ayaklanması ve yeniden Muhammed Musaddık başbakan olarak atanmasından sonra Muhammed Rıza Şah ordunun kontrolü Musaddık'a devretmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Musaddık bunu yaparken üst düzey askeri yetkililerinin potansiyel tehditlerinden korunmak için düzinelerce muhalif subayı görevden aldı ve yerlerine güvenilir askerler getirdi. Bu Doktor Musaddık'ı orduya yönelik kaygıları hususunda bir nebze olsun rahatlatsa da sonraki olaylar bunun çok etkili olmadığını gösterdi.
Muhammed Musaddık'a yönelik eleştirilere yoğunlaştıran bir diğer konu 17. parlamentonun feshedilmesi ve bu konuda referandum yapılması oldu. Referandum Musaddık'ın lehine sonuçlanmasına rağmen petrol endüstrisinin millileştirilmesine dahil olan çok sayıda ulusal ve dini şahsiyeti dağıttı. Ancak bu halk hareketini zayıflatan en önemli faktör birleşmesi daha önce petrol endüstrisinin millileştirmesine yol açmış olan iki ana lider olan Ayetullah Kaşani ve Doktor Musaddık arasındaki ihtilafların yoğunlaşmasıdır. O dönemde de ki bu büyük başarının kazanımlarından nasıl korunacağı ve hareketin devamı konusunda anlaşmazlıklar yaşayan iki lider bu itilafların dile getirilmesine izin vermiyorlardı. Ancak bilgisiz kişilerin provokasyonları ağırlıklı olarak İngiltere ile ilgili olan ön yargılı kişilerin faaliyetleri ve her iki tarafın medyalarının sert ve sorumsuz eleştirileri nedeniyle kaşani musaddık ilişkileri gerildi.
Bu koşullar altında İngiliz hükümeti İran içindeki müdahaleci ve fitneci eylemlere paralel olarak yurt dışında Doktor Musaddık hükümetini karalamak ve petrol endüstrisini millileştirme hareketini yenmek için eylemlere girişti. Daha önceki baskıları ve komploları sonuçsuz olan Londra bu kez uğursuz hedefine İran hükümetine karşı bir darbe yaparak ulaşmayı amaçlıyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın iki süper gücünden biri haline gelen Amerika'nın desteğine ihtiyacı vardı. Darbenin Sovyetler Birliği'nden sert bir tepki çekebileceğini de bilmekte fayda var.
İngilizler o sırada Amerikan hükümetini musaddık yönetiminin devamının İran'da Sovyetlerin egemenliğine yol açabileceğine ikna edebildiler. Özellikle o zamanlar İran kitlelerinin Partisi Tudeh Partisi Musaddık'ı tam olarak desteklediğinden dolayı İngilizlerin bu şüphe uyandırma eylemi işe yaradı. Sonunda Amerikalı yetkililer petrol endüstrisinin millileştirilmesine karşı bir darbe düzenlemeye hazır olduklarını açıkladılar ve üst düzey bir CIA ajanı olan Kermit Roosevelt'in komutasında Ajax adlı bir operasyon planladılar.
İran'da iç sorunlar ve çekişmelere ek olarak İngiltere, saray ve kraliyet ailesinin yanı sıra bazı emekli askerler, siyasi şahsiyetler, medya sahipleri ve İranlıların da dahil olduğu para veya aldatıcı vaatler vererek hükümete karşı bir muhalefet cephesi oluşturmuştu. Bu bağlamda kimi kimliksiz ve parayla satın alınan kişiler harekete geçti. Tabii ilginç olan bu darbenin tamamen İran Kralı Muhammed Rıza Pehlevi'nin lehine olmasına rağmen salaklığı ve zavallılığı yüzünden ve İngilizler konusundaki karamsarlığından dolayı İngilizlerle kolay kolay işbirliği yapmayacağını vurgulamasıydı.
Bu bağlamda Muhammed Rıza Pehlevi Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinde bazı kaynaklara şunları söyledi. İngilizler Kacar Hanedanı'nı devirdi ve babamı işe aldı. Babamı da kovdular, beni de kovabilirler. İngilizler gitmemi istiyorsa hemen bilmeliyim ki sessizce gidebileyim. Pehlevi Şah'ın İngilizlerin riyakarca siyasetleri hususundaki bakışı pek doğru değildi. Çünkü İngilizler Şah'ın darbe hususunda işbirliği yapmadığını görmeleri halinde onu yerine kardeşine geçirmek istiyorlardı.
Sonunda Muhammed Rıza Şah 25 Mordad 1332'de Muhammed Musaddık'ın başbakanlık görevinden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı ve ülkenin kuzeyine gitti. İngilizlerin verdiği sözlere güvenmeyen Pehlevi Kralı darbe öncesi gecesi Musaddık aleyhindeki propagandada kilit rol oynayan BBC radyosunun operasyonunun parolasını açıklayınca darbeye ikna oldu. Ancak darbe yapılacağı ifşa oldu ve bu emri yerine getirmek ve Musaddık'ı tutuklamak için askeri teçhizat kullanan askerler tutuklandı. Bu haberi duyan Muhammed Rıza Şah İtalya'ya kaçtı.
İlk darbenin başarısızlığının ardından İngiltere ve Amerika askeri ve yerel paralı askerlerin yardımıyla yeni bir darbe planladı. 19 Ağustos 1953 sabahı Amerika ve İngiltere'den büyük meblağlar halinde para alan bir grup kötü şöhretli haydut ve eşkıya Tahran sokaklarında gösteri yaptı ve bir grup muhalif ve ordu unsuru da onlara katıldı. Bu kesim ordunun himayesinde Musaddık yanlısı partilerin ve gazetelerin bürolarına Musaddık'ın evinin önüne gelene kadar ateşe verdiler ve kısa bir çatışmanın ardından evi işgal ettiler. Başka bir yere nakledilen Doktor Musaddık ertesi gün teslim oldu.
Muhammed Musaddık askeri bir yargılamadan ve 3 yıl hapis yattıktan sonra hayatının geri kalanını bir köyde geçirmeye başladı. Darbenin İranlı komutanı Tümgeneral Fazlullah Zahidi başbakan olarak atandı ve Muhammed Rıza Şah bir kahraman olarak ülkeye döndü. Bir kez daha petrol sözleşmesi, bu kez Amerikan şirketlerinin aktif katılımıyla imzalandı ve İran halkı petrol endüstrisini sadece 2,5 yıl boyunca millileştirme hareketinin zaferinden yararlanabildi. Ancak bu hareketin 1953 yılında Amerikan-İngiliz darbesiyle aldığı acı yenilgi, bu hareketin gelecekteki adımları ve ayaklanmaları için çok ağır bir deneyimdi. Bu deneyimde açıkça düşmanın tanınması ve sızma girişimlerinin nedenli önemli olduğu ve halkın ve liderlerin ve hep beraber olunmasının öneminin farkına varıldı.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 21. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstude.com isimli adresimizden takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 79. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nahl suresinin 38 ila 40, 41 ve 42. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Müşriklerden iki kişinin dostane ve sıkı fıkı ilişkileri uzun yıllar boyunca herkesçe biliniyordu. Herkes bu ikisinin aynı ruhu paylaştığını söylüyordu. Her daim birbirlerinin evlerine gidip geliyorlardı. Biri sorun ve sıkıntı yaşadığında sanki öbürü sorun yaşamışçasına birbirlerine yardım ederlerdi. Her ikisi de canı gönülden sorunların giderilmesi için çaba gösterirdi. Hiçbir engel onları ayıramamıştı. Danışmadan hiçbir işe girişmezlerdi.
Allah Resulü'nün ilahi çağrısı alenileştiğinde onlardan biri Müslüman oldu. Müslüman olmadan önce dostunu da yanına almak için ondan Allah Resulü nezdine gitmesini ve ikisinin beraber Müslümanlığa yönelmesini istedi. Yeni Müslüman olan dost, öbürünün bilgilendirmek ve hidayete erdirmek için elinden geleni yapsa da çabaları işe yaramadı. Sonunda ise biri Müslüman olsa da öbürü küfür yolunu devam etmeye karar verdi.
İki dost bir süreliğine görüşmediler. Müşrik kalanı eski dostuna borçluydu. Müslüman dostu hep borcunu almak için ona mesajlar iletiyordu. Ancak müşrik adam hep borcunu geleceğe havale ediyordu. Müslüman dost, şirk dönemi hatıralarını unutmak için artık şirk koşan dostu ile görüşmek istemiyor ve onun yüzünü bir daha görmek istemiyordu. Ancak sonunda çaresiz kalınca Müslüman dost, borcunu almak için eski dostu ile görüşmek zorunda kaldı. Borcunu ödemek istemeyen müşrik adam, Müslüman dostuna red cevabı verdi ve ondan uzaklaştı. Mada inancı tam olan Müslüman adam eski dostunu kıyamet hususunda uyardı ve mahşere yemin ederek zorlayıcı bir akıbetin olacaktır dedi.
Müslüman adam bu sözü ile eski dostunu doğru yola götürmek istiyordu ancak şirkin karanlığı hala dostunu öyle gölgelemişti ki hidayeti pek mümkün görünmüyordu. Müşrik adam Müslüman dostunun sözlerini alayla karşıladı ve şöyle dedi. Senden daha hayalperest birini tanımıyorum. Ölüm sonrası hayattan, cennetten ve azaptan söz ediyorsun. Ancak ölümden sonra tekrar hayat bulup Tanrı karşısında bulunabileceğini mi zannediyorsun? Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacaktır. Tanrınızın hiçbir ölüyü diriltemez çünkü ölüm yok olmak demektir.
Şirk koşan adam bu sözleri ettiği zaman Nahl suresinin 38. ve 39. ayetleri madi inkar edenlere cevaben indirildi. Bu ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُونَ